bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Eşekli Kütüphaneci, Fakir Baykurt, Adam Yayıncılık, 2. basım Ocak 2001, 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Okuyan Feyza Çağlar. Ön sözden önce birkaç söz. Az sonra okumaya başlayacağınız bu roman Fakir Baykurt'un son çalışması oldu. Tedavi olmak için yattığı Almanya'nın Essen kentindeki hastaneye giderken çantasında bu roman vardı. 6 Eylül 1999 günü yattığı hasta yatağında da bu romanın son düzeltmelerini yapmayı sürdürdü. Hakkında küçük küçük notlar aldı, gücü yetene bitene dek. Adını Eşekli Kütüphaneci'yi kendi koydu. Doğaldır ki bir müdahalimiz olamazdı. Yarım kalan düzeltmelerin yanında notlar da kaldı. Bunları tamamlamak, yerlerine yerleştirmek onuru benim oldu. Işık Baykurt, İstanbul 2000. Sunuş. Bu romanda üç öyküyü birbirine sarılmış bulacaksın sevgili okur. Bunu senin önünde yazarlık becerileri göstermek için yapmadım. Bilirsin ben çok eskilerden sürüp gelen klasik anlatımın olanaklarının bitmediğine inanırım. Bunu üstelik soylu da bulurum. Gene bilirsin her yapıt yazılmadan önce kendine yakışan biçimi arar. Bu nedenle üç öykü birbirine sarıldı. Birincisi Larisalı Dimitros'la Ürgüplü Aziz'in bu kentleri kardeş yapma yolundaki savaşımı. Ama bunun önünde çok engel vardı. Vize engeli, yalan engeli, bizden yanda doğan engeller. Yunanistan'da doğan engeller. Şaştım kaldım. Bunları aşabildiler. Ürgüp'ün Larisa'nın girişlerine kardeşlik levhalarını çaktılar. İkincisi Ürgüp'te Eşekli Kütüphaneci Mustafa Güzelgöz'ün öyküsü. Mustafa Bey'de derin bir kitap sevgisi vardı. Ona tutku demek daha doğru olur. Çoğu insanın tanımadığı, bilmediği bambaşka bir tutku, bir aydınlık tutkusudur. Ama ne yazık öyküsünün sonu acı bitiyor. Aydınlık düşmanları Mustafa Bey'i kolayca saf dışı ettiler. Ama acı bitse de Mustafa Bey savaşımını kazanıyor. Onun kişiliğinde biz kazanıyoruz. Biz derken sevgili okur, bunun içinde sen de varsın. Üçüncü öykü Ürgüplü Refik Başaran'ın kısa yaşamı. Refik Başaran 38 yaşında öldü. Ama yarım yüzyıl Anadolu onunla söyledi, onunla ağladı, onunla gülüp oynadı. Hala da sever dilinden düşürmez. Anatolia belli ya doğu anlamına gelir. Yunanlılar kendini batıdan sayar. Dimitros ilkin Refik Başaran müziğini sevmedi. Gene de kasetini bir Anadolu armağanı olarak Larisa'ya götürdü. Dinledikçe sevdi. Başkalarına sevdirdi. Öykümüz içinde bu sevginin izleri var. Refik Başaran müziği iki halk arasında ince bir köprü oldu. Bu romanı sunarken senin sevginin o insanları saracağına güveniyorum sevgili okurum. İyi okumalar. F.B. Bölüm 1. Dimitros'un gelişi. Yunanistan'ın Larisa şehrinden Dimitros Katsikas sıcak bir yaz günü Anadolu'da Ürgüp'ün ortasında Ankara otobüsünden indi. Heyecandan titriyor, içi anlatamayacağı duygularla dolu. Köklerinin bulunduğu topraklara gelmekten mutlu değil miydi? 60 yıl önce büyük anne babası buralardan göçmek zorunda kalmıştı. Onlar neredeyse yaşamlarının sonuna geldi. Ürgüp'ü hala o kadar çok konuşur, derin özlemle anlatır ki Dimitros'un bilinci bilinçaltı bebekliğinden beri bunlarla dolup taştı. Yaşlılar için hiçbir biçimde bir geri dönüş olanağı çıkmadı. Gelip yurtlarını yeniden göremediler. Onlar bir af çıkacak, yurdumuza döneceğiz diye umdular. Ne af çıktı ne döndüler. Son yıllarda Türkiye'ye girip çıkabilme yolu açılınca Dimitros Katsikas pasaportunu alıp düştü yola. Çünkü büyük babası ölmüştü. Büyük anneleri de böyle bir gezi için artık çok yaşlıydılar. Vakit öğleyi biraz geçiyor. Elinde valize benzer küçük çantası var. Çevresi peri bacası denilen volkanik kayalarla çevrili Ürgüp'ün ortasında gezinip dolaştı biraz. Burası gerçekten bir masal ülkesine benziyor. Daha girişte gördüğü peri bacalarına şaşarak baktı. Volkanik kayalara oyulmuş evlere daha çok şaştı. Yeni zamandaki gibi kiremit çatılı önü ya da yanı bahçeli evler de yapılmış. Hatta yok demeyecek kadar yüksek yapılar da yapılmış. Bunlar kadim peri bacaları şehrinin dışında kalıyor. Ürgüp'e çok olmamakla birlikte beton da girmiş. Ürgüp küçük bir Orta Anadolu şehri olmuş. Eskiyle yeni birbirine karışmış orada. Sokaklarda bir yanda otomobiller, bir yanda kara tüylü eşekler var. Bunların arasında insanlar ağır aksak yürüyor. Eski şehrin sokaklarında dolaşırken Dimitros'un başı döndü. Böyle bir masal şehrine gelmenin esrikliği içinde neredeyse kendini yitirecek. Dimitros Katsikas Selanik Üniversitesi'nde teoloji ve felsefe okudu. Kendisi aynı üniversitede asistan, uygarlık ve mimarlık tarihi dersi verir. Şimdi 26 yaşında, Ankara'dan binip geldiği otobüs tam doluydu. Bir arkasında koltukta iki çocuğuyla başörtülü genç bir hanım oturuyordu. Ankara'dan çıktılar, önce çocuklarla sonra genç hanımla konuşmayı denedi. Baktı oluyor, buna da şaştı. Anadolu'da başörtülü Türk kadınlarının çok bağnaz olduğunu, erkeklerle asla konuşmadığını işitmişti. Ama çocuklar her türlü insana bağlantı kurabilmek için sevimli küçük köprülerdir. Dimitros, Türkçem yetmez, her şeyi anlayamam, anlatamam sanıyor, bundan ötürü konuşmaya çekiniyordu. Bindiği otobüsün tekerleri döndükçe Türkçesinin yeterli olduğunu görüp seviniyor. Bu dili annesinden, Ekaterin'in ninesinden ta çocukluğunda öğrendi. Geze geze adını, ününü çok duyduğu Temenni Tepesi'ne çıktı. Orada Bekçi Recep Efendi ile konuştu. Hala Türkçesinin yetmediğini sanıyor. Arada nasıl denir diye soruyor. Kimi sözcükleri zor bulabiliyor ama buluyor sonunda. Bekçi Recep Efendi'ye biraz sıkılarak sordu. Nerede biraz mantı yiyebilirim? Recep Efendi bu soruyu ciddiye alsın mı yoksa almasın mı bilemedi. Ürgüp'e son zamanlarda biraz gezgin gelip gidiyor. Onlar için de Türkçe bilen çok azdır. Bu delikanlı bayağı iyi biliyor ama her istediğini tam anlatamıyor galiba. Belki mantı yeme isteğini yanlış anlattı. Mantı çok eski yerli bir yemektir. Gezginler yemez. Belki başka bir şey sormak istiyor. Ne mantısı? Mantı bir yemektir. Yemek olduğunu biliyorum. Nerede yiyebilirim? O zaman Recep Efendi biraz düşündü. Sen en iyisi Aziz Güzel Göz'ün dükkanına git. Kimdir o? Bir antikacı. Ona Aziz Baba da derler. Nerede dükkanı? Şehrin ortasında. Ana caddenin üstünde. Oraya yürüyerek gidebilir miyim? Elbet gidebilirsin. Ürgüp küçük yer. Ardından sormadan edemiyor. Acaba nereli? Soruyor. İngiliz misin? Hayır. Fransız? Hayır. Alman? Hayır. Kızıyor ya ne? Yunan. Şaşırıyor kalıyor. Ha. Neden şaşırıyor? Tekrar savaştırmak mı istiyorlar bizi? Dost olmamız gerekmez mi? Bölüm 2. Aziz'in antikacı dükkanı. Acaba Aziz Baba, yani Aziz Güzel Göz kim? Yaşlı bir adam mı? Bir bozkır bilgesi mi? Yoksa şimdi antikacılık yapan bir din adamı mı? Kırsal kesimde yaşayanlar anlamadıkları soruların yanıtını ona mı danışıyor? Ama hepsinden önce bir otele gitmeli. Valize benzer çantasını niçin taşıyıp duruyor elinde? Dimitros Katsikas şehrin ortasında bir otelin kapısından girdi. Burası eski yapı küçük bir otel. Tahta yapısı yakınlarda bir onarım geçirmişe benziyor. Orasına burasına beton dökmüşler. Yazıcı delikanlı kaydını yaptıktan sonra onu ikinci kata çıkardı. Kalacağı odayı gösterdi. Odanın kapısına henüz numara konmamış. Otelin banyosu yok. Tuvalet koridorun ucunda bir yerde. Odada küçük bir masa, bir pencere var. Dolap yok. Kapının ardına askılar çakılmış. Masanın üstünde bir sürahi, bardak ile kül tablası duruyor. Çantasını koyup çıkmadan pencereden baktı. Temenni Tepesi görünüyor. Orası büyük bir peri bacasını başından tıraşlamışlar, üstüne ufak tefek yapıları yapmışlar gibi görünüyor. Arayıp sorarak antikacı dükkanını buldu. Girdi içeri. Genç bir adam bir Fransıza kıt İngilizcesiyle bir şeyler anlatıyor. Arada utangaç utangaç gülüyor, müşterisine içtenlikle yardım etmek istiyor. Genç adam sonunda malları satıp parasını aldı. Fransızın seçtiği antika eşyalar bir sac ayağı, bir hamur tahtası, içinde bulgurda pişirilen uzun saplı bir yumurta tavası. Üç tane de mavili beyazlı göz boncuğu. Dimitros Katsikas bir kıyıda bekliyor. Fransız antikaları alıp gitti. Antikaların satıcısı genç bir adam. Hemen hemen kendisi yaşında. Yüzünde gene o utangaç gülüş. Buyurun size yardım edeyim dedi. Dimitros Katsikas az az dura dura konuşuyor. Ben Aziz Baba'yı görmek istiyorum. Genç adam güldü. Size bu adı kim söyledi? Temenni Tepesi'ndeki Bekçi Efendi söyledi. Aziz Baba benim. Gördüğünüz gibi henüz genç biriyim. Yaşım 26 ama halk baba der. Asıl adım Aziz Güzel Göz. Güzel Göz gözleri güzel demek değil mi? Evet. Güzel Göz sizin aile adınız mı? Evet. Yani Aziz Baba diye bir bozkır bilgesi yok mu? Öyle biri varsa benim. Yoksa ben de yokum. Güldü gene. Buyurun size yardım edeyim. Ben Selanik yakınında Larisa'dan geliyorum. Burada nerede mantı yiyebilirim? Bu kez daha sevecen güldü Aziz. Ne zaman geldiniz Ürgüp'e? Bir saat kadar oluyor. Kalacak mısınız biraz? Otele çantamı koydum. 5 gün bir hafta kalacağım. Başköy'e gidip geleceğim. Buraları biraz gezeceğim. Büyük annelerim, babalarım 1924'te Başköy'den gitmişler. Eski çeşme duruyorsa 2 şişe su doldurup gideceğim. 2 kese de toprak alacağım. Büyük annelerim bana git Ürgüp'e mantı, pekmez, yoğurt ye dedi. Aziz Baba elini uzattı. Hoş geldin, otur bakalım dedi. Sonra çırağını buyurdu. Erdem, git yavrum, bize 2 çay söyle. Kendine de dondurma al. Çıkarıp çocuğa para verdi. Dimitros o anda Larisa'da komşu Anastasia teyzeyi anımsadı. 1924'te küçük kızmış. Türklerle Yunanlılar arasında değişim olurken İzmir'den gemiye anasının elinde ağlayarak binmiş. Şimdi 64 yaşında. Bir şişe su da Anastasia teyzeye götüreceğim. Su kolay dedi Aziz. Güldü. Mantı da kolay. Çırak elinde dondurma külahıyla göründü. Çok geçmeden çaylar da geldi. Aziz çırağa yeniden para verdi. Git anama söyle, akşama konuk var. Akşama mantı yaptırsın. Evde yoksa pekmez bulsun. Yoksa yoğurt bulsun. Sarımsaklı yoğurt. Demeye gerek var mı? Yapar anam mantının yanına. Birden Dimitros'a döndü. Otursana kardeş dedi. Omzundan basıp oturttu. Yaz günü günler uzun. Dimitros kendini anlattı biraz. Ben de 26 yaşındayım. Larisa'da teoloji hem de felsefe okudum. Yani papaz mısın? Yok, papaz değilim. Kendi yetiştiğim üniversitede asistanım. Aziz de anlattı kendini. Bir de baktılar, yaşları aynı. Aziz evli olduğunu söyledi. Bir çocuğu var. Dimitros bekar. O bu yaşa kadar hep üniversite bitirmeyi düşünmüş. Kendini bilime vermiş. Aziz bir nişanlısı, sevgilisi var mı diye Dimitros'un ağzını aradı. Yok. Bölüm 3. Mantı hazırlığı. Hanife Hanım eline küçük çantasını alıp hemen çarşıya gitti. Durup durup acaba konuk kim diye soruyor. İstanbul'dan Murat'ın arkadaşları ya da karısının akrabaları mı geldi? Murat da onun bir oğluydu. Aziz Ürgüplü Selma ile Murat Fransız kızı Bernadette ile evlenmişti. En büyükleri Muammer, onun eşi öğretmen Gülşen. Üç de kızları var. Nurten, Türkan, Gülten. Hepsi altı evlat. Nurten turizmci Beyhan Avcı'yla, Türkan öğretmen Ziya Akıllı'yla, Gülten de Kocaeli Üniversitesi'nde öğretim üyesi Metin Güzelgöz'le evli. Bir sürü de torun var çok şükür. Acaba Aziz'in dükkanına uğrayıp konuğun kim olduğunu bir sorsa mı? Bu düşüncesinden hemen vazgeçti. Ama hiç değilse kaç kişi geleceğini bileyim. Aman bilmesem de olur, mantı istiyor, bolca yaparım, konuk da yer biz de yeriz. Ürgüp'te o sıralar hazır yufka bulunmazdı. Kasap Şükrü'ye girip mantının etini çektirdi. Dükkanın kapısı açık. En arka duvardaki küçük pencereyi de açmış. Serin serin esiyor. Bir kilo kıyma yapacaksın bize Şükrü Efendi. Ama iyi kıyma olacak. Aziz'imin konuğu varmış. Et konusunda Mustafa Bey de titizdir bilirsin. İyi kıyma yap bize. Böyle söyleyip güldü. Hiçbir zaman benim istediğim yerden çekmez kıymayı. Böyle olduğunu bildiğim halde gene de söylerim. Kıymayı köfte mi yapacaksın Hanife Hanım? Yok, mantı hazırlayacağım. Konuk mu var? Aziz'im haber yollamış, konuk varmış ama kim olduğunu bilmiyorum. İnşallah iyi bir konuktur. Bize kötü konuk gelmez. Cenab-ı Allah seçer iyilerini yollar. Bilirim, Cenab-ı Allah da hep size torpil geçer, bize dönüp bakmaz nedense. İçinizi temiz tutun, size de iyi konuk yollasın diyecekti. Belki Şükrü Efendi'nin gönlü kırılır diye sözünü yuttu. Dükkanın içini inceliyor, niçin gelir buradan alır kıymayı, ara sıra kuşbaşını pirzolayı. Şükrü Efendi ne olsa temizdir. Her gün sabunlu bezle siler. İşte bir tek sinek yok, kötü kötü de kokmuyor. Nevşehir'in kasap dükkanları gibi. Orada kız kardeşgil var ya, iki günlüğüne, üç günlüğüne konukluğa gider arada. Alışverişe çıkarlar birlikte. Kasabada uğrarlar çıkmışken. Öyle kötü kokar orada dükkanlar. İnsanın içi kalkar. İşte bak tertemiz çekti, makineyi sıyırdı. Jelatinli kağıda sardı. Onu bir de ambalaj kağıdına sarıp verdi. Parasını da alır elbet. İyi mal, iyi para. Eve dönerken gelini Selma'ya seslendi. Onlar da hemen iki ev ötede oturuyor. Bu kadar dar zamanda mantı yetişir mi? Ama yetişir. Sıvadılar kolları. Hamuru yoğurup biraz yatırdılar. 10 dakika kadar beklerse daha iyi açılır. Günler uzun nasıl olsa, telaş edecek ne var? Eti kavurmak gerekmiyor. Soğan rendelediler epey. Maydanoz doğradılar. Baharat kattılar. İyi oldu Aziz'in konuk geldi diye haber salması. Kaç zamandır biz de yemiyorduk. Buğdayın yanında karamukta sulanırmış. Çok şükür, bin şükür. Allah bize konuk yolladı. Onun sayesinde hele bir mantı yiyelim bu akşam diye söylendi Hanife Hanım. Bölüm 4. Mustafa Bey'le tanışma. Akşam yemeğinden önce Dimitros, Aziz'in annesi Hanife Hanım'ın elini öptü. Babası Mustafa Güzelgöz'le de tanıştı. Aziz babasıyla konuğu tanıştırırken, babama eşekli kütüphaneci derler. Ürgüp'ün içindeki kitaplığı yönetirken 30'dan fazla köyün halkına eşekle kitap taşıdığı için ona bu adı taktılar. Emekli olduğu halde hala bu adla çağrılır. Bütün köylere tek tek gidip yetişkinlere, çocuklara kitap verdi. Millet kitap okusun, kadınlar da kitap okusun diye yıllarca çırpındı babam. Dimitros elini çenesine koyup düşündü. Sanki
sanki bir masal ülkesine geldim. Mustafa Bey başına fötr şapkasını geçirmiş, eşeğine kitap sandıklarını yüklemiş, yolu yokuş köylere doğru yularından çeke çeke götürüyor. Bir köye varınca çocuklar koşuyor, kadınlar kucağında bebeklerle koşuyor. Birer ikişer kitap veriyor toplananlara, gülerek alıyor, daha yolda okumaya başlıyorlar. O köylerde de böyle peri bacaları var. Peri bacalarından güvercinler havalanıyor, güvercinler açılmış kitaplara benziyor. Dimitros bunları düşünürken Hanife Hanım'la oğlu Aziz konağa eşekli kütüphaneciyi anlatıyorlar. Mustafa Bey sözün kendi üstünde toplanmasından hoşlanmayanlar soyundandır. Oğlunun ağzından sözü kapıp Dimitros'a Ürgüp'ün güzelliklerinden anlatmaya geçiyor. Şafak sökerken Temenni Tepesi'nin başına varıp oradan çevreye günün yayılışını seyredeceksin. Dimitros Efendi, bu güzellik başka hiçbir yerde yok. Yalnız burada vardır. Bu dünyada benim en sevdiğim Ürgüp'te şafağın söküşünü Temenni Tepesi'nden seyretmek. Bir de Refik Başaran'ın türkülerini dinlemektir. Bir saz ve söz sanatçısı olarak Refik Başaran gözümün nurudur. Refik Başaran bizim büyük bir sanatçımızdır. Hemen şuradan Damsalı'dır. Damsa'nın adını değiştirip Taşkın Paşa yaptılar. Çok güzel bir köydür. Bizim Damsalı Refik Başaran'ın çok pilavı vardı. Biz onunla can kardeşiydik. Gerçi yaşça benden büyüktü ama erken öldü. O öldü, ben kaldım. Biliyorsun ölüler yaşlanmaz. Şimdi ben onun ağabeyiyim. Ah Damsalı Refik, ah! Yaşama doymadan giden kardeşim. 1945'te daha 38 yaşındayken Ayaş yolunda Arıca Dağı eteğinde erkenden ölüp gitti ne yazık. Ama 50 yıldır Anadolu onunla ağlar güler, hem de ayağa kalkıp şakır şakır oynar. Yani çok severiz kendisini. Çok da hovardaydı dedi Hanife Hanım. 8-10 kadar kadınla düşüp kalktı. Kazandığı paraları kadınlarla yedi. Bir köşeye 5 kuruş koymadı. Mustafa Bey öksürdü. Onlar onun özel yaşamı. Sen çaldığı saza, söylediği türkülere bak. 70 kadar plak, her birinde 6'şar türkü. Büyük bir kültür hizmetidir bölgemize yaptığı. Anlattı biraz. Eşinin oğlunun ev halkını bildiği konularda söyleşi pek rahat gitmiyor nedense. Bak dinle Dimitros Efendi, sana ondan birkaç türkü dinleteyim dedi. Bir kaset buldu kasetler arasından, teybe koyup bastı. Dın dın dın. Daha ilk anda Dimitros içinden bu ne diye şaşırdı. Bir çalıyı tozlu yolda sürüyorlar. Dın dın dın. Öyle düzensiz, dın dın dın. Paldır küldür bir ses. Saz bir yana gidiyor, solistin sesi bir yana. Nedir bu çaldığı saz? Sanki perdeler yanlış bağlanmış. Sesler doğru çıkmıyor. Do, re, mi, fa, sol, la, si birbirine karışıyor. Galiba akordu yok. Melodi bozuk çıkıyor. Mustafa Bey, ah canım Refik Başaran, nota filan bilmez. Allah vergisiyle çalardı diye başını sallayıp gözyaşı dökmeye başladı. O zaman Dimitros durumunu düzeltti. Bir dinsel ezgi dinler gibi saygıyla dinliyor. Refik Başaran türkülerini ard arda söylüyor. Dinliyorlar birlikte. Fakat Dimitros sözlerin çok azını anlıyor. Tavrından ayıp bir davranış çıkarmalarından çekiniyor. Epey döndü kaset. Sonra bitti. Dimitros Mustafa Bey'e sordu. 117 binlim ne demek? Elini kulağına huni yapıp Mustafa Bey, ne dedin anlamadım. 117 binlim. Ah, sevdiği kadının benlerini anlatıyor. Benim hatun söyledi ya, onun çok kadın arkadaşı oldu. Eşimin dediği gibi kısa yaşamında belki 10 kadınla yaşadı. Ama en çok Ürgüplü Feride'yi sevmiş idi. 117 benlim diyor. Yani çok güzelsin demek istiyor ona. Ben ne? 117 ben ne yani? Beni bilmiyor musun? Yüzünde noktalar. Noktalar 117 tane miymiş? Evet, 117. Saymış mı? Yani çok demek istiyor. Hanife Hanım atıldı. Çilli gibi bir şey. Yüzünde böyle bir sürü nokta nokta var. O zaman yüzü hep bendir. Hiç boş yer yoktur. Top gibi bir kahkaha koptu. Türkülerde o kadar basit anlam aranmaz. Onların anlamı çok derindir komşu. Konuşurken arada komşu diye sesleniyor Dimitros'a. Sizin dilin her sözcüğü sonuna bir S geliyor, öyle değil mi? Evet. Ben duydum horozlarınız ürüs diye ötermiş. Evet, ya sizinkiler nasıl öter? Ürü. Bizim sözcüklerin sonunda S yoktur. Çocuklar gülüştü asıl. İyi bir yemek oldu. Mustafa Bey rakısız olur mu diye şişe aldırmış. Oğluyla konuğuyla birlikte içti. Hanife Hanım içmez. Selma gelin hiç içmez. Hele kaynatasının yanında şarabı bırak, elini biraya bile sürmez. Sen o otelden çık, bize gel, bizde kal. Hey ya vallahi, ne işin var otelde Dimitros Efendi yavrum? Mustafa Bey de Hanife Hanım da aynı sözü söylediler. Gel bize bol bol anlatırız. Sonra çıkar gezeriz. Kuru boş otelde ne anlayacaksın? Konuğu yukarı çıkarıp eğer gelirse yatacağı odayı gösterdiler. Orası Mustafa Bey'in çalışma odasıydı. Hem de müzem diyor kendi kendisiyle dalga geçerek. Aldığı takdirnamelerin, hakkında çıkan yazıların hepsi bu odada bulunuyor. Duvarlar, çerçeveler, kutular, fotoğraf dolu. Dimitros duvarda asılı İngilizce gönüllü hizmet şampiyonluk ödülü diplomasını görüp sordu. Aziz kısaca anlattı. Kardeş dedim ya sana, babam kütüphanecidir ama şimdi emekli. Hanife Hanım eşinin lakabını bir daha anımsattı. Ona eşekli kütüphaneci derler. Halk okuyup uyansın diye köylere eşekle kitap taşıdığı için kendisinin haberi yokken Amerika'dan çok büyük ödül kazandı. Yemeğin üstüne kahveleri içerken, geç vakit meyve yerken uzun uzun anlattılar. Hanife Hanım Dimitros'a sordu. Sizde ekmeğe ne denir, suya ne denir? Dimitros'un sorması üzerine Mustafa Bey'in eşekli kütüphaneciliğini özetle bir kez daha anlattılar. Söz kendi üstüne döndü diye Mustafa Bey yeniden sıkıldı. Dimitros'a sordu. Yahu komşum, otelde yatma zorunlu mu? Bu gece gel. Neyse bu gece yatsın, yarın konuğumuz olsun dedi Aziz. Baba oğul kalkıp Dimitros'u otele bıraktılar. Dimitros yatmadan düşündü. Gerçekten bir masal diyarındayım. Masal insanına benzer insanlar arasında bulunuyorum. İnsanların ilişkileri de masal ilişkisine benziyor. Evet, burada her şey masala benziyor. Masal dünyasına geldim tam. Bu da benim içimdeki çocuğu uyandırıyor. Küçük Dimitros takılıyor Mustafa Bey'in eşeğinin ardına, birlikte yolu yokuş köylere gidiyorlar. Mustafa Bey'in masalını gözünde yeniden canlandırıyor. Bir eşekte sandıklar, bu kez eşeğin ardında Mustafa Bey. Şafak'la birlikte sürüyor köye doğru. Yol boyunca kavaklar sıraya dizilmiş uzanıyor. Peri bacalarından gene pembe ışıklar fışkırıyor. Pırıl pırıl renkli ışıklar. Işıkta kitaplar uçuşuyor. Köylüler birer ikişer uyanıp geliyor. Sıraya dizilmiş gibi eşekli kitapçının çevresine toplanıyorlar. Hepsinin elinde kitaplar. Tavuklar, horozlar da uyanıp geliyor. Onlar da sıraya dizilip duruyor. Köylüler okunmuş kitapları geri veriyor, yeni kitap alıyorlar. Mustafa Bey gelenlerin adını defterden buluyor. Adlarının önüne günün tarihini yazıyor. Sonra onlara yeni kitaplar veriyor. Deftere verdiklerini de yazıyor. Günün tarihini atıyor. Bölüm 5. Başköy gezisi. Küçük otelde kahvaltı verilmiyor. Mustafa Bey sabah saat 8.30'da oraya damladı. Dimitros'u alıp oğlunun antikacı dükkanına getirdi. Aziz de erkenden kalkıp gelmiş, dükkanı açmıştı. Gene çaylar ısmarlandı. Fırından peynirli pideler geldi. Aziz çırak çocuğu gönderip çayları bir daha tazeletti. Başköy'e gitmek için taşıt soruşturması yapmaya da başladı. Dimitros gördüğü düşün etkisiyle Mustafa Bey'e aşağıdan yukarıya saygıyla bakıyor. Yoksa o bir halk kahramanı mı? Onu dinlemek, yaşamını öğrenmek istiyor. Ama o son derece kıt sözlü bir insan. Kendi üstüne konuşmak istemiyor. Yarım saat sonra Yeşil Hisar'a bir minibüs kalkıyormuş. Başköy'e gitmek için buna yetiştiler. Sürücüsü haydi Yeşil Hisar'a bir, Yeşil Hisar'a bir diye bağırıyordu. Bunlar iki kişi vardılar. Sürücü binin binin diye kollarından çekti. Aziz dükkanın başında kaldı. Küçük külüstür taşıttı 14 yolcu vardı. Bunların dördü kadın. Başlarını buralarını yazma dediği ak örtüyle örtmüşler. Ellerini kollarının altına gizliyorlar nedense. Mustafa Paşa, Cemil, Taşkın Paşa köylerini birer birer geçtiler. Çok da paşası olan bir ülke diye geçirdi Dimitros içinden. Paşas, paşas, paşas. Mustafa Bey anlatıyor. Söyledim de sana. Refik Başaran buralıdır. Taşkın Paşa'nın adı eskiden Damsay'dı. Bunu da söyledim de. Bizim yönetimin kafası biraz hastadır. Bütün köylerin adını değiştirir, uyduruk yeni adlar kor. Ama şehirlerin bazısını değiştirir, hepsini değiştiremez, değiştiremez nedense. Isparta, Konya, Manisa, İzmir, İstanbul kalır örneğin. Damsay'ı değiştirdiler, iyi etmediler. Hiç insan Refik Başaran'ın köyünün adını değiştirir mi?